Ayrım 2. Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier. Sayfa 22. İmamımız o vakit hayatının altın çağını sürmekteydi. Yaşı 45 dolayındaydı. Çok hızlı ve enerjikti. Ağarmış olmakla birlikte titizce taranmış sakalı uzundu ve çehresinde bir kuşun keskin kara gözleri bir Arap'ın kanca burnuyla birleşmişti. Dişlerinin çoğu hala yerindeydi ve alttaki üsttekinden daha fırlak olan dudakları inceydi. İki kere hacca gitmişti ve dolayısıyla hocalığı iki kat güçlüydü ve sünni geleneklere ilişkin üstün bilgiler edindiği İstanbul'daki bir okulun softalarındandı. Kur'an'ı baştan başa hatmedebiliyordu ve bu yüzden de yalnızca bir hoca değil, aynı zamanda hafızdı. Bunlar yetmezmiş gibi üstüne üstlük bir de 4'ten fazla sünni tarikatının üyeliğine kabul edilmişti. Yani yüzünü Allah'a dönüp onunla yek vücut olması için her koşul fazlasıyla mevcuttu. Netice itibariyle bütün Araplarla Farisilerin toplamından daha fazla Arapça ve Farsça kelime bilen çok bilgili bir adamdı. İnsan bazen söylediğinin azıcık bir kısmını anlamaya çalışmaktan bile vazgeçerdi ve bazen de o cümlelerin içine mamafihler, fil hakikalar, nitekimler, öte yandanlar doldurup 5 dakika boyunca konuşur ve siz o son sözüyle konuyu perçinleyinceye kadar neyi amaçladığını bilemezdiniz. İşte öğrenim görmenin faydası budur. Bir mahkeme kadısı veya bir molla ya da bir alim olmak yerine neden sadece bir imam olmayı tercih etmişti, hiçbirimiz asla bilemedik. Bu okullarda kart ihtiyarlara pek uymayan fikirler edinmiş olabileceğinden kuşkulanılırdı. Ama benim fikrimce bize namaz kıldırmayı yalnızca zamanının çoğunu elleri toprakta geçirmek için seçmişti. Ateşli bir sebze üreticisiydi. Adı Abdülhamit Hoca'ydı ve hayatının en büyük iki keyfi, hangisine daha fazla değer verdiğini söylemek zorsa da, karısı ile atıydı. Karısı ile ilgili olarak dünyanın ne zaman sona ereceği sorulduğunda, dünya iki kere sona erecek, bir karım öldüğünde, bir kere de ben öldüğümde diye cevap veren Nasreddin Hoca'nın hikayesini anlatırdı. Karısını tanıdığımı söyleyemem, zira kadının yeri başkaydı. O günlerde bir başka adamın karısının veya kadın akrabalarının sağlığı konusunda dahi soru sormak geleneklerimizce yasaktı ve dolayısıyla anlatılmadıkça kimse onlar hakkında herhangi bir şey bilmezdi. Şimdi her şey değişti ve her değişen şey de iyi olmadı. Bugünlerde kadınlar çarşafa girmediklerinden karısı çirkin olan bir adamın kahvehanelerde kadının güzelliğiyle kurum satması mümkün değil. Kuşkusuz Hristiyan kadınların yüzü hep açıktı ve dolayısıyla kocalarının kurum satma ihtimalleri hiç olmamıştı ve bir sürü Hristiyan kız da hiç gelin olmamıştı. Öte yandan imamın Nilüfer adını verdiği ve büyük bir sadakatle bağlı olduğu atı harikulade hoş, gümüş rengi bir yaratıktı. Hoca atın boynuna parlatıp durduğu üstü Kur'an'dan ayetlerle bezeli pirinçten bir göğüslük takmıştı. Kısrağın yelesini uçlarında mini minnacık pirinç çanlar bulunan yeşil kurdelelerle örmüştü ve Bey Dağları'na doğru yol alan bir yörük aşiretinden satın almış olduğu yüksek süslü bir eyeri vardı. Hayvanı yıkayıp tımar ediyor, böcekleri uzak tutacak kokularla ovuyordu. Çoğu zaman atına sarıldığı, bir eliyle burnunun kadifesini okşarken kolunu da boynuna dolayarak sevgi sözleri fısıldadığı görülüyordu. Bunun sonucunda at bir Çerkez metresin bütün kaprisi ve kendini beğenmişliğiyle davranıyordu. Ama fesinin çevresine beyaz türban dolanmış ve yeşil cübbesi ardında dalgalana dalgalana eşkin giderken hocayı görmek daima insanın yüreğini hoplatıyordu. Doğudan gelen atalarımıza yaraşır bir süvariydi. Derler ki bir erkek ya karısının ya da atının üstündeyken en çok erkekmiş. Dediğim gibi imam aniden kapıda belirmiş, herkes gibi ayakkabılarını çıkartarak her zamanki paldır küldür ve amirane tavrıyla odaya girmişti. Hepimize "Esselamün aleyküm" demiş ve biz de düşünmek için duraksamadan "Aleyküm selam" diye hep bir ağızdan cevap vermiştik. Herhalde o da bizler gibi çocuğa bir hediye getirmek ve bu dünya güzeli bebeği görmek için gelmişti. Öne eğilerek bebeği alıp yukarıya doğru kaldırarak havada tutmuş ve sanki bir şeyler seziyormuşçasına özelliklerini incelemişti. Sonunda gayet mutlu iç geçirmiş ve Kur'an'ın Arapçadaki cehaletime rağmen bir zamanlar öğrenmiş olduğum için tanıdığım ilk birkaç satırını okumuştu. Sonra filoteyi yerine koymuş, üstüne eğilmiş ve dudaklarına doğru kaldırdığı elini öpmüştü. Daha sonra anne bebeğin sağ elinde tam da imamın dudaklarını değdirdiği yer olduğuna inandığı yerde fes rengi küçük bir leke bulmuştu. Gördüğünüz gibi Hristiyanlar bile imamın bir ermiş olduğuna inanıyorlardı. hem zekadan hem de nezaketten yoksun olup da hor gösterisi olarak üstüne limon kabukları atan ve tanınmamak için kaçan aşağılık ve düşüncesiz Hristiyanlara yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığına göre gerçekten de onda bir evliyanın tahammülü olmalıydı. Asılmalarını sağlayabilirdi, bunun yerine onları görmezden gelerek cezalandırıyordu. O bilgeliğiyle görmezden gelinmenin en kötü ceza olduğunu anlamıştı. Charitos'un evinden ayrılmadan önce dedi ki, ''Bu çocuğun size mutluluk getirmesini diliyorum.'' Ve sonra da dışarı çıkıp kır renkli atına binerek eğerdeki parlak kurdeleler çırpınır, yulardaki pirinç çanlar çıngırdarken çekti gitti. Charitos ne gördüğünü merak ediyorum dedi ve ben omuzlarımı silktim. Belki onun da aynen benim gibi, yani her doğumun içinde bir ölümü barındırdığı doğrultusunda bir tepki göstermiş olabileceğini düşündüm. O da artık iyice kalabalıklaşmıştı ve nargilelerden kalın dumanlar tütüyor, insanlar kötü ruhları uzak tutsunlar diye feci halde gürültü ediyorlardı. Bu gürültü, patırtı ve dumandan hep nefret etmişimdir. Bu yüzden de kulağına bağırmak zorunda kalarak Charitos'a veda ettim. ''Yapacak işlerim, karacak bir yığın çamurum var. En iyisi gideyim artık ben. Size bir testi yapacağım hediye olarak.'' Ve sonra hatırladım. ''Ama önce gidip Kızılçam'a iki tane çaput bağlayacağım.'' O saate kadar kasabada hayat canlanmış ve yukarıya ancak bir eşeğin geçebileceği genişlikte olan parke deşeli yollardan geçerek çıkmak zorunda kalmıştım. Kasabamız sanki at arabasının icadından önce tasarlanmış gibiydi. Ne vakit olduğunu kim bilir, her halükarda yol alabilmek için başlarının üstündeki testilerde su taşıyan kadınların yanından, bütün o gürültünün içinde arsızca uyuyan köpeklerin yanından, seyyar satıcıların, tüccarların, dilencilerin ve zanaatkarların yanından ve hayattaki tek işlevleri aylaklıklarını sürdürebilsinler diye verdiğimiz sadakalarla hayatta kalmalarını sağlayan, bizlerin ruhunu parıldatmak olan dilencilerin bacakları üstünden geçerken yolumu açmak için onları itip kalkmam gerekmiş. Hepimiz için bu tür hediyelerin anonim olması daha hayırlı olduğundan dilenciler avuçlarını iyice açarken gözlerini yere indirirlerdi. Çömlek atölyeme ulaşmış ve her çalışma gününün sonunda çarkımı yıkayıp temizlemekte kullandığım paçavralardan birini almıştım. Kızılçamlar yarın tepesine ulaşan yokuşun ortalarında bir yerde alçı üretiminde kullanılan kireç taşının çıkarıldığı ocağın çok yakınında beşli bir grup halinde dikilmekteydiler. Görkemli kabuklarıyla biz altındakilere gölge vermeyi arzuluyorlarmışçasına dışa doğru yayılan dallarıyla güzel ağaçlardı. Kimi zaman vecizeler uydurmayı severim ben ve o gün başımın üstündeki büyük dallara bakarken aklıma geliveren şu olmuştu. Kızılçamın gölgesine sığınmak isteyenin başına kumrular sıçar. Boynunun etrafında siyah halka olan, pek latif ama beden ifrazatları konusunda hayli cömert, o gri kumrulardan bir düzine kadarı her vakit çamların tepesine tünemiş olurdu. Hayattaki güzel şeylerin hepsi bir yandan da insana zarar verir. Alt dallarda bütün kasabanın uzun yıllardan beri dilemiş olduğu dilekleri temsil eden çaputlardan bolca asılıydı ve yeni bir çaputun bağlanabileceği bir yer bulmak her zaman zorlu bir işti. Bazen bir dilek gerçekleştiğinde dileği dilemiş olan kişi geri döner ve çaputunu alırdı ki ileride başka bir dilek için tekrar kullanabilsin. Benim fikrimce yeni bir çaput edinmek o kadar da zor olmadığından bu insan ruhunun değersizliğini sergileyen bir şeydi. O günlerde ben çevik tırmanışlar yapacak kadar gençtim ve çaputumu bir sancak gibi dalgalansın diye asacağım en yüksek çamın tepesine kadar çıktım. Güneş şimdiden güçlü ve parlaktı. Ağacın kabuğundaki reçinenin kokusunu arttırıyordu. Böyle bir ağaca tırmanırken sıkıca kavramak gerektiğinden ayalarım o tuttuğunu bırakmaz yapışkan tozlu kara tabakayla kaplanmıştı. Biraz rahatsız olduysam da çömleklerin başına oturduğumda kısa sürede elimden silinip gideceğini düşündüm. Bir meltem esti ve sarığımı başımın tepesine iyice geçirdim. Yıkık mabedin sularında bazı çocukların oyun oynadıklarını görebiliyordum. Şüphesiz kurbağalara eziyet etmekle meşguldüler. Kasaba görüntüsünün tadını çıkartırken arada filoteyi içinde dileklerde bulunarak orada bir süre kaldım. Özellikle de zarif bir camisi ve kilisesi var ise böyle bir yeri tepeden görmek aşağıdaki manzarada mucizevi bir şeyler olduğunu hatırlatıyor insana. Bazı akşam üzerleri karanın sona erdiği ve denizin başladığı yarın tepesine gitmeyi alışkanlık haline getirmiştim. Çünkü caminin altın kubbesi kırmızı ışıkla parlar ve tüten bütün ateşlerin isi pişmekte olan etin nefis kokusunu yukarıya taşırdı. Aşağıya inerken yeni yumurtlanmış olduklarını umarak 4 güvercin yumurtasını eşime götürmek için aldım. Her oğlum için bir tane. Şimdi o günleri düşündüğümde bana çarpıcı gelen Filotei'nin doğumunun bir kız bebeğin dünyaya gelişi üzerine öylesine büyük bir yaygara kopartılan ilk ve tek olay olması. 3. Bölüm Mustafa Kemal 1. Eski bahçeden çok uzakta 12 adaların ötesinde ve Ege Denizi'nin karşı yakasında bir yazgı insanı daha doğuyor. Filotei'nin doğumundan 19 yıl önce, yıl Gregorian takvimine göre 1881'dir ki, bu yılın içinde Makedonya bir zamanlar dünyaya nasıl fatihlerin en büyüğü olan Yunanlı'yı vermişse, şimdi de en büyük Türk'ü veriyor ve dolayısıyla Avrupa tarihinin en eğlendirici ironilerinden birini yaratıyor. 1881'de Makedonya, Valakların, Yunanların, Bulgarların, Türklerin, Sırpların, Slavların ve Arnavutların yurdu. Çocuğun dünyaya geldiği Selanik'te ayrıca çeşit çeşit Avrupa kökenli Franklerle ataları, İspanya'daki zulümden kaçmış büyük bir Yahudi kolonisi bulunmakta. Bu Yahudilerin yarısı yerel bir 17. yüzyıl Mesih'inin başarısızlığı ardından gözleri açıldığından İslam dinine geçmişler. Ne var ki Naziler tarafından ortadan kaldırılmış oldukları için 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Selanik'te artık Yahudi bulunmayacak ve ilginç antika İspanyolcaları da onlarla birlikte tamamen ortadan kaybolacak. Çocuk Nazizm'in tohumlarının çoktan ekilmiş ve karanlık bir yağmurun beklenmekte olduğu bir dünyaya doğuyor. Avusturya, Macaristan ve Rusya tarafından karıştırılan Balkan ve Yakın Doğu halkları uzun süredir yaşayan bir arada varoluş ve karşılıklı bağımlılık olgusunu ilga sürecinde. Öfkesi burnunda bireyleri ve ideologları ayrılıkçılık üstünlük öğretileri yaymakta. Sloganları şöyle: Sırbistan Sırplarındır, Bulgaristan Bulgarlarındır, Yunanistan Yunanlarındır, defolsun Türkler ve Yahudiler. Yüzyıllardan beri herkes herkesle evlenmekte ama hiç kimse durup da bir Sırp ya da bir Makedon veya bir Bulgar ya da bir Yunanlı gerçekte kimdir diye sormamakta. Herkesin herkesle savaşında kendilerine özgürlük savaşçısı ya da özgürlükçü diyerek eşkıya veya yerel kahraman olmak için bu fikirleri sömürecek yeterince fırsatçı çıkıyor. Mustafa kanun ve nizamın hızla çöktüğü, yağmacılığın çalışmaktan daha karlı bir hale geldiği, barış sanatının giderek daha az uygulanası olduğu ve kişisel hoşgörünün giderek daha az fark yarattığı bir dünyaya doğmuş bulunuyor. Dünyaya geldiği avlulu ev yüksek duvarlarla çevrili ve klasik biçimde harem ile selamlığa bölünmüş. Zemin kattaki pencereleri demir parmaklıklar korumakta, dışarıya doğru taşmış üst kattakiler ise kafeslerle perdelenmiş bulunmakta. Pembe duvarlarının ardında açık renk saçlı ve mavi gözlü, azimle eskiye bağlı ve dini bütün Müslüman Zübeyde, yazgının çocuğunu son bir ızdırap çığlığıyla dünyaya getiriyor ve kereste tüccarı gümrük görevlisi ve Pius Vakfı'nın yöneticisi baba, göbek kordonu kesilirken öne doğru eğilip çocuğun adını fısıldıyor. Adı Mustafa olacak. Seçilmiş. 4. Bölüm Ben Filotei 1. Ben Filotei'yim ve ben 6 yaşındayım. Her bir keşler ne kadar güzel bir kiş olduğumu söylüyor ve ben böyle doğmuşum. Onun için ben artıkin alıştım. Her keşlerden daha güzelim ama övünmüyorum. Bugün İbrahim'i gövdüm ve beni takip ediyordu. Ve ben onu gövmemiş kibin yaptım, hiç de güzel olmayan, çilkin olan ama olsun o benim arkadaşım Drosula ile gittim. Ve İbrahim kara tavuk ve Mehmetçik ile oynuyordu ve düdüklerini üflüyorlardı ve kuş taklidi yapıyorlardı. Ve İbrahim dedi ki, yaşanınca biz evleneceğiz dedi ve ben belki dedim. Ve o bana bir tüy ve bir de yılan gömleği ve üstünde bir şekil olan pembe bir taş vidi ve koluma dokandı. Ve yarın biz güvercin yiyeceğiz. Çünkü benim ismim Yortum ve Azizem'in ikonusuyla birlikte kiliseye gideceğim ben. Ve ikonu bütün gece mumlarla beraber orada bırakacağım. 5. Bölüm Kefalonya'ya sürülmüş olan Drosula Filotei'yi anıyor. O çok güzel, bense bu kadar çirkin olduğum halde Filotei benim en iyi arkadaşımdı. Aşağı yukarı aynı zamanda doğmuştuk ama ben herhalde gölgelik bir yerde doğmuşum. Ben böcek gibiydim, o ise bir akşam yıldızı. İnsan yaşlanınca hafızası ona oyunlar oynuyor. Bazen 5 dakika önce ne yaptığımı veya doğramakta olduğum soğanı nereye koyduğumu bile hatırlamıyorum. Ama bazen de 7 yaşımdayken olmuş şeyleri sanki yeniden küçük bir kızmışım gibi berrak bir şekilde hatırladığım da oluyor. Mama fi şuna dikkat ediyorum ki, ara sıra bir şeyleri sanki siz olaylara şahit olmuşsunuz gibi hatırlıyorsanız da, gerçek şu ki o olaylar size defalarca anlatılmış oluyor ve siz o konularda çokça düşünmüş oluyorsunuz da, sonunda aslında öyle olmadığı halde, her şeyi sanki sizin anılarınızmış gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Şunu demeye çalışıyorum ki Filotei benim en iyi arkadaşım olmuş olsa da ona ilişkin hatıralarımı artık insanların onun hakkında anlatmaktan hoşlandığı şeylerden ayıramaz oldum. Dünyada her biri muhtemelen birileri için özel olan 100 milyonlarca insanoğlu yaşadığı ve Tanrı bilir kaç milyona da uzun süre önce ölüp tarihin içinde kaybolup gittiği gerçeği varken bir insanın özel olduğunu veya Tanrı tarafından seçilmiş olduğunu iddia etmenin aptallık olduğunu biliyorum. Ama yine de ben Filotei'ye bir meleğin dokunmuş olduğunu düşünüyorum. Doğru da söylesem yalan da bunun sizin için çok fark edeceğini sanmıyorum. Eninde sonunda yaşlı bir kadınım ben ve yaşlı kadınların neye benzediklerini bilirsiniz. Tekrar tekrar anılarını anlatıp benzerlerini asla göremeyecekleri eski günler için ah çekerler. Önemsemeniz gerekmez. İmam Abdülhamit Hoca'nın doğduğu zaman kendisini ziyarete geldiğini ve elinin üstünde öptüğü yerde azizlere yaraşır bir iz bıraktığının anlatıldığını defalarca duyduğumu hatırlıyorum. O lekeyi tam olarak görüp görmediğimi hatırlamıyorum ama sanki görmüş olduğumu hissediyorum. Bazen insanların yüzünde gördüğümüz lekelere benzer biçimde kızıl ve kabarık olduğunu canlandırıyorum gözümde. Peki siz yüzünüzü niye buruşturuyorsunuz öyle ve yere tükürüyorsunuz? İmamdan bahsettiğim için mi? Bir Türk'ün adını andığım için mi? Yere tükürmezden önce bir kere daha düşünmeliydiniz. Çünkü ben şimdi Yunanlı olabilirim ama o zaman fiilen Türktüm ve bundan ötürü utanıyor da değildim. Ve bir tek ben de yokum. Bu ülke bir tercih hakkımız olmadığı için Anadolu'dan buraya gelmiş benim gibi yığınla insanla dolu. Ben buraya geldiğimde Yunanca konuşmuyordum bile, haberiniz var mı? Bazen hala Türkçe rüya görüyorum. Buraya geldim çünkü Hristiyanların Anadolu'yu terk etmesi gerekiyordu. Ben gibi bütün Hristiyanların Yunan'da olduğu sanılıyordu ve dünyayı yöneten insanlardan hiçbirinin işlerin esasında ne kadar karmaşık olduğundan hiç haberi yoktu ve hiç olmayacak. Bu yüzden eğer bana Türk derseniz hakaret ettiğinizi sanıyor olabilirsiniz ama bu ancak kısmen doğru olur ve ben utanıyorum. Buraya ilk geldiğimde insanlar bana Türk derlerdi ve bu nezaketen yapıyor da değillerdi ve beni itip önüme geçiyor, beni kenara itekliyorlardı ve yanlarından geçtiğimde ağızlarının içinden bir şeyler homurdanıyorlardı. Anlayacağınız ben sizler gibi değilim. Sizler hiçbiriyle tanışmadığınız ve muhtemelen hiç tanışmayacağınız halde bütün Türklerin şeytan olduklarını düşünerek yetiştirildiniz. Ve bu konuda hiçbir halt bilmiyorsunuz ve bütün belayı çıkartanlar da sizin gibi cahil insanlar. O yüzdendir ki Türk olan ama aynı zamanda bir ermiş olan bir imamdan bahsettiğimde tükürmeyin. Ve eğer siz bu işten hoşlanmıyorsanız ben de gider daha akıllı birileriyle konuşurum. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim size ki bunları duymaktan hoşlanıp hoşlanmamanız umurumda bile değil. Ve bütün akıllı Hristiyanlar Küçük Asya'dan buraya gelmezden evvel sizler köpekler gibi yaşamaktaydınız buralarda. Ve hiçbir şey hakkında en ufak bir fikriniz yoktu. Ve bu adada yaşayan hemen hemen hiç kimse kalmamıştı. Çünkü biraz aklı olan herkes buradan çekip gitmişti. İşte bunun için bir daha imamdan bahsettiğimde tükürme falan istemiyorum. Ve hazır söz açılmışken size muhtemelen hiç bilmek istemediğiniz bir şeyi daha hatırlatacağım ki, bu da yüzlerce yıl süren işgal boyunca Türklerin biz Rumların iç savaş sırasında birbirimize yaptıklarımızın yarısı kadar bile bir şeyi asla yapmadıklarıdır. Ve inanın bana, bu benim çok iyi bildiğim bir konudur. İşte şimdi her şeyi yerli yerine oturttum. Günün birinde budalanın biri yüzünden kalp krizi geçireceğim. En iyi arkadaşım Filotei hakkında konuşuyordum. Onun seçilmiş olduğunu düşünürdüm. Kocamı ve tek oğlumu kaybetmiş olduğum halde iyi bir hayatım oldu benim ve bu yüzden Tanrı'ya şükürler ediyorum. Ama benim payıma düşen her şeyi Filotei'ye vermiş olduğunu ve bana yalnızca kemirecek çıplak kemiklerin kaldığını düşünürdüm o zamanlar. Bu nedenle ona kırılıyor değildim. Zira ben de onun güzelliğiyle mest olmaktaydım. Ve artık yaşlanmış ve yıpranmış olsam da Filotei yeryüzüne geldi diye bir tür şükran duyuyorum. Filoteyi kendini beğenmişti. Melodramatik, duygusal ve güvenilmezdi. İnsanı kızdırırdı ama aynı zamanda yumuşak kalpli, tatlı huylu, kolayca incinirdi ve zekiydi. En iyi arkadaşımdı, en can arkadaşımdı. Onu severdim çünkü hataları bile onu sevilesi ve eğlendirici kılardı. Bir köpek kadar sadık ve her ikisinin de doğmuş oldukları günden itibaren ona aşık olan İbrahim kadar utanmasızca peşinde dolanır dururdum. Geriye bakarak düşündüğümde İbrahim'in emekleme döneminden itibaren Filoteye kur yapmış olduğunu ve bunun öyle çok sık görülen bir şey olmadığını ve sonunda öteki dinden olduğu halde sözlendiğinin de İbrahim olduğunu kavruyorum. Bazen olurdu böyle şeyler, o yüzden eğer olmadığını söyleyen biri olursa inanmayın. Eğer öyküler doğruysa güzel doğmuştu. Deniyordu ki imam onun kasabanın gördüğü en kusursuz Hristiyan çocuk olarak ilan etmiş. Gözlerinin kuyu suları gibi kara olduğunu ve bu yüzden beşiğinin üstüne eğilip gözlerinin içine bakanların döne döne düşme duygusuna kapıldığını söylerler. Benim babam mesela, kendisinin bir canavar ve bir ayyaş olduğunu size söylemekten hiç çekinecek değilim. Ve sevmesi o kadar zor başka bir adam daha yoktu. Ama o bile bize derdi ki, gözlerini gördüğümde hayatımda ilk defa Tanrı'dan korktum. Sanki çok uzun yaşamış ve çok görmüş geçirmiş birine aittiler. Bir meleğin gözleriydiler ve bana ölümü düşündürdüler. Dışarı çıktım ve bunun üstesinden gelebilmek için biraz limon rakısı içtim, sonra dua etmek için kiliseye gittim. Bilmem neden ama kilisenin merdivenlerine düştüm ve kalkamadım. Orada köpekler yüzümü yalarken uzun süre yattım. Ta ki uyanıp içeri girip Bakire Meryem Panagia Glipoklusa'nın ikonasını öpene kadar. Babamın dediği bu ama o gerçek bir ayyaştı ve annem onunla evlendiği güne lanet ederdi. Elinde terlik tavernalara gidip onu eve sanki bir koyunmuş gibi güderek getirirdi. Annem bana babamın o gün gerçekten de sarhoş olduğunu ve kilisenin merdivenlerinde kendinden geçtiğini ama papazın, adı Peder Kristoforos'tu, birkaç genç adamı onu eve taşımakla görevlendirdiğini anlatmıştı. Bebek Filoteyi görmüş olsa da olmasa da nasıl olsa sarhoş olacağını, zira herhangi bir günde içki içmek için herhangi bir güzel çocuğa ihtiyaç duymadığını zannediyorum. Filoteyi'nin gözleri çok koyuydu. İrisi siyah sayılabilecek kadar koyu bir kahverengi olduğundan göz bebeklerini göremezdiniz bile. Ve dolayısıyla Filoteyi'nin gerçekten ne hissettiğini kimse bilmezdi. Normal olarak herhangi bir kimsenin sözlerinden ziyade gözlerinden azar azar bilgi edinirsiniz. Ama ben onunkilerden hiçbir şeyi okuyamazdım. Eğer Filoteyi bir şey söylemişse onun sözüne itibar etmek zorundaydım. Çünkü o karanlığa bakıp da yalan söyleyip söylemediğini, o anda beni sevip sevmediğini veya üzgün olup olmadığını keşfetmek imkansızdı. Bir keresinde bunu kendisine söylemiştim. Sanırım o sırada yaşımız 15 kadardı. Franklerle yapılan savaşın ikinci yılıydı ve bütün oğlanlar Gelibolu'da veya işçi taburlarındaydılar. Ve Filoteyi kendine aynada bakmak için içeriye koştu. Dışarıya yarım saat kadar sonra çıktı. Epeyce endişeliydi ve hayret dolu bir ses tonuyla şöyle dedi. Drosulaki, doğru söylemişsin. Kendi gözlerimin içine bakamıyorum. Bu yüzden bazen onunla sohbet etmek zor olurdu. Çünkü kelimeler yalnızca yüreğin buğusudurlar. Saçları da çok güzeldi. Doğru mudur bilmiyorum ama saçlı doğduğu söylenirdi. Öylesine kara ve gür ve çokmuş ki saçları, Argostoli limanının duvarlarına serili balıkçı ağları ya da bir tepede otlayan bir keçi sürüsü veya bir araya getirilip toplanmış at kuyrukları gibiymiş. İlk yıkandığında diye anlatırlar, büyük anası saçını örmüş de başının etrafında 3 kere dolamış. Böyle şeyler oluyor zannediyorum. Tenini hatırlıyorum. Derisi o kadar ince ve narindi ki 6 yaşındayken bile elini ışığa tuttuğunda kemikleriyle damarları seçilebilirdi. Mehmetçik ile Kara Tavuk, onlardan size söz ettiğimi sanmıyorum, ve bir de İbrahim şöyle derlerdi. Filoteyi, Filoteyi, ellerini güneşe tut, görmek istiyoruz, görmek istiyoruz. Ve o da ellerini güneşe engelleyecek biçimde tam yüzlerine doğru tutardı. Ve onların da korkudan mideleri bulanırdı ki o günlerde mezarlığa ayrılacak toprak olmadığından ve toprağa ihtiyacımız olduğundan ve zaten adet de öyle olduğundan bütün atalarımızın kemiklerini kilisenin arkasındaki kemiklikte görebildiğimiz düşünecek olursa tuhaftı bu. Öyle sanıyorum ki hayatta olan birinin kemiklerini görmek daha korkunç. Çünkü bunu ummuyorsunuz. Kemiklikteki kemikler hakkında ve onca sevdiğimiz, sonsuza kadar yasını tutacağımız Anadolu'yu terk ettiğimizde onlara ne yaptığımız hakkında sık sık düşüncelere dalarım. Ne var ki olay yalnızca saç, ten, göz değildi. Çünkü insan onun güzelliğinden öte bir şey görmekteydi. Anlayacağınız babam Ayyaş'ın teki de olsa Filoteyn'in insan ölümü hatırlattığını söylemekte haklıydı. Ona baktığınız zaman o korkunç gerçeği, her şeyin çürüyüp yok olduğunu hatırlıyordunuz. Anlayacağınız güzellik değerlidir ve bir şey ne kadar daha güzelse o kadar daha değerlidir. Bir şey ne kadar değerliyse onun solup gideceğini düşünmek de bizi o kadar fazla incitir ve güzellik bizi ne kadar çok incitirse biz de dünyayı o kadar çok severiz ve biz dünyayı ne kadar çok seversek parmaklarımızın arasından kayıp dökülen rafine tuz gibi olması ya da rüzgarda savrulup gitmesi veya yağmura karışıp erimesi bizi o kadar üzer. Anlayacağınız ben çirkinim, ben hep çirkindim. Eğer gençliğimde ölseydim hiç kimse dünya ne kadar yoksullaştı demeyecekti. Ama Filoteyi tarafından büyülenmek kadere ilişkin bir ders almak gibiydi. Çok çirkin doğmuşum ben ve evlenmeden önce kız olacağıma keçi olsam daha iyiymiş. O zamanlar insanlar birbirlerine şöyle bir temennide bulunurlardı. Bütün çocukların oğul olsun ve bütün sürün koyun olsun. Ve beddua da şuydu, bütün çocukların kız olsun ve bütün sürün koç olsun. Annem bir defasında bana ben doğduğumda babamın günün birinde drahoması verilerek evden yollanacak bir kız daha doğurduğu için gazaba kapıldığını ve yorgunluktan tükenmiş bir halde divanda yatıyor olduğu halde kendisiyle kavgaya tutuştuğunu anlatmıştı. Hiçbir cazibem ve albenim olmamıştır benim ve boğulmadan önce beni sevmiş olan kocam için Allah'a hala şükrederim. Anlayacağınız şanslıydım ben. Çünkü fazlasıyla aşk, saygı, çıkarsız sevgi görmüştüm. Belki de kendisine hiç huzur vermediğine göre kusursuzluğu bir talihsizlik olan Filoteyn'den daha şanslıydım. Biliyor musunuz, düşündüğüm bir şey var ki o da şu. Eğer Filoteyn hala sağ olsaydı, şimdi artık o da benim gibi yaşlı bir koca karı olacaktı. Ve belki de artık aramızda hiçbir fark kalmamış olacaktı. Garip bir düşünce bu. Tanrı ne kadar da zalim. Bir köpeğe fırlatılan yaşlı bir kemiğin diğer bir yaşlı kemikten farkı yok. Ve toprak her bir naaşa bir başkasına olduğu kadar tamahkar. Bazen gençliğimin en iyi arkadaşını hala özlüyorum ve yitip gitmiş olan bütün öteki şeyleri düşünüyorum. Ailemi, kasabamı, dilimi ve toprağımı yitirdim. Artık burada birilerinin benim yurdum olduğuna karar verdiği bu yabancı memlekette olduğuma göre belki insan yalnızca kötü şeyleri değil, en kusursuz olanları da unutursa mutlu olabilir ancak. Kötü şeyleri unutmak iyidir, bu aşikar. Ama bazen insan mükemmel ve güzel olan şeyleri de unutmalıdır. Çünkü eğer bunları hatırlarsanız onların gitmiş olduğu bilgisinin verdiği üzüntüye tahammül etmek zorunda kalırsınız. Halbuki onlar da annem gibi. Anadolu'm gibi ve bir şeytana dönüşüp boğulan oğlum gibi, yine denizde boğulmuş olan tatlı kocam gibi ve burada savaşta ölmüş olan bütün insanlar gibi geri dönmemecesine gittiler. Bütün bu şeylerin, bütün dertlerimin, bütün anılarımın, bütün bu şeylerin ortadan kaybolacağını ve sanki hiç olmamışlar gibi olacağını biliyorum. Kendi kendime eğer gitmelerine izin verecek idiyse Tanrı bütün bu şeyleri niye yaratıyor diye soruyorum. Tanrı bize neden bir bahçe verip içine de bir yılan koyuyor? Eğer her şey unutulacak ise herhangi bir şeyin ne anlamı olabilir? Artık yaşlı bir kadınım ben. Yaşlıyım ve işe yaramıyorum. Bütün bu şeyleri hayatım boyunca düşünüp taşındım. Etim artık eskisi gibi değil ve kemiklerim de öyle. Gençliğimde ruhum ile bedenim aynı şeymiş gibiydi. Arada bir fark yoktu, bunu hatırlıyorum. Merdiven çıkmam gerekse bacaklarım çıkıverirdi ve gerekli olan bir tek buydu. Zihnim ve kaslarım birdi. Şimdi merdiven çıkmak istediğimde ayaklarıma bakarak şöyle diyorum. Kımıldayın, aziz Gerasimos aşkına kımıldayın. Ve yavaşça kımıldıyorlar, sonra nefes almak için duruyorum. Ciğerlerim kas katıymış ve kurumuşlar gibi geliyor. Yüreğim açlıktan ölen son zavallı kelebek gibi acıyla çırpınıyor. Ve beden olmayan ama bedenin içinde yaşayan bir ruh olduğunu kendimce böyle anlıyorum. Anlayacağınız benim içimde hala denizden sağ salim dönen kocamı karşılamaya koştuğumun veya sokakta tatlı Filoteyn'i kucakladığımın rüyasını gördüğümde şarkı söyleyen 20 yaşında bir kızın ruhu var. Ve benim ruhum kabuğunu çatlatmaya hazır bir krizalit gibi ve kabuk çatladığında Tanrı'nın zarif mukaddes tepeden tırnağa kutsal annesinin giydiği elbisenin altın işlemeli eteklerine dokunabileceğim cennete doğmaya hazırlanıyor ki bu sıcak bir günde edilen yolculuğun ardından suda yıkanmak gibi bir şey olacak. Ve eğer ben cennette yeniden doğarsam, ki belki de bunu hak etmiyorumdur, o zaman belki de bu bütün kuşkularımın cevabı olacak. Eğer sevdiklerimi hala hatırlıyorsam, o zaman boşuna yaşamış olmayacağım. Çünkü eğer hiçbir şey hatırlanmıyorsa, o zaman herhangi bir şeyin anlamı nedir? Ben yalnızca sürgün edilmiş yaşlı bir kadınım. Öğrenim görmedim ben. Madde haline gelmiş çirkinim ben. Ama çıplak ellerimle kaburgalarımı yarabilseydim eğer, aşkla ve acıyla, hatıralarla kocaman olmuş bir yüreğe sahip olduğumu gösterebilirdim size. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 37.